26. İkinci mabeyinci lakırdıyı açtı. Demek Tevfik hala kimin kendisini postaneye gönderdiğini söylemiyor. Belki de kendi hesabına gitti. Selim Paşa başını salladı. Tanısanız böyle demezdiniz. Aklı bir şeye ermeyen bir kara gözcü, cahil bir mahalle bakkalı. Hayır, hayır. Arkasında başkaları var. Zati Bey onun hayal oynatırken büyükleri taklit ettiğini, efkarı teşviş eden ince imalar yaptığını söylerdi. Bu onun çok kurnaz olduğunu göstermez mi? Belki sadece hilekar, zeki bir anarşist. Zati Bey mezmum adetlere dair kim bir ima yapsa üstüne alınır. Yapanı sürmeye kalkar. 600 senedir hayal oyununda bu taklitler, bu imalar ola gelmiştir. Bir zaman ikisi de sustu. Sigara dumanlarını seyrederek kendi kendilerini düşündüler. Sonra Selim Paşa son günlerde adet edindiği tefessüle başladı. Herifin kalbi kadın gibi, kafası da öyle. Devlet, hükümet, siyaset, padişah. Bunlardan bir şey anlamıyor. Karşıma aldım, konuştum. Karınca kadar ehemmiyeti olmadığını kafasına sokmaya çalıştım. Fert bir buğday tanesi, hükümet ve devlet bir değirmen. Onlar her taneyi ezer, istediği şekle sokar. Garbı taklide başlayalı, çürük fikirlerini kendimize mal etmeye yelteneli bu hikmeti unutuyoruz. Sözüme mim yapıştırın beyefendi. Farz-ı muhal olarak genç Türkler bir gün hükümete gelseler, onlar da bizim kadar, belki bizden fazla ferdi ezecekler. Paşa terini sildi. Gözleri uzaklara daldı. Kendisiyle beraber göçmeye mahkum fakat köhne bir devlet makinesinin hayalini seyrediyor gibiydi. Fakat bir dakika sonra aynı mevzuya başka bir cepheden girdi. Kadınlar, kadınlar, isabet ki devlet işine girmiyorlar. Çünkü hiçbiri bu hikmeti anlayamaz. Akıl eksikliğinden değil ha. O kadar perde arkasından icrayı hükümet eden kadın geldi geçti. Hepsinde bizim Tevfik gibi hissine mağlup olan bir şey var. Mesela Tevfik adi bir soytarı olsa çoktan itiraf ederdi. Kuvvetli bir erkek olsa bir kadın gibi ağlamazdı. İkisi de değil. Göz patlatanın yumruklarına dayanıyor, ağlıyor, kendinden geçiyor. Gene sevdiği bir adamın sırrını ele vermiyor. Kadınlar da böyle. Mesela bizim hanımı alın. Sadrazam oldu farz edin. Emin olun bugünkü sadrazamdan daha dirayetle idare eder. Fakat bir de vazifesiyle analık hissi karşı karşıya gelsin, değil idare ettiği devleti, kainatın bütün devletlerini eliyle yıkar. Mabeyincinin dudaklarında biraz Vehbi Dede'yi hatırlatan deruni bir gülümseme belirdi. Aşk ahlakı. Kim bilir, belki istikbalde insan müesseselerinin nazımı o olur. İnşallah olsun. Sustu. İhtiyarın içini yiyen kurdu çıkarmak istiyordu. Dost ve ilk defa teklifsiz bir tavırla, "Niçin mutlak oğlunun mücrim olduğuna inanmak istiyorsun birader?" dedi. Paşanın son günlerde bir kartal iskeletine benzeyen kuru yüzü, üzüntüden, uykusuzluktan adeta yeşil bir renk almıştı. Fakat mabeyincinin son sözleri elmacık kemiklerine iki kırmızı humma mıntakası uyandırdı. Beyrut'tayken ben de masumiyetine inanır gibi olmuştum. Ah, gene inanabilsem. Bilseniz şimdi nasıl iki can düşmanı olduk. Fırsat buldukça Tevfik'in istintakta çektiklerini anlatıyorum. Zerre kadar erkek vicdanı olsa itiraf eder diyorum. Dişleri kilitleniyor, gözleri dönüyor fakat itiraf edecek yerde beni tahkir ediyor. Hatta bir defa el bile kaldırmasına ramak kaldı. Bana, babasına. Bilseniz artık evim bir cehennem. 40 senelik hayalim, o sakat hatun yüzüme bakmaz oldu. Kahrından ölecek. Tevfik'in kızı, kendi evladım gibi büyüttüğüm çocuk konağa ayak basmıyor. Ben ne yaptım? Dünyanın umacısı oldum. Dine, devlete hürmet için evladını bile fedaya hazır bir emektar bu muameleye layık mıdır? Dudaklarını kıstı, sustu. Devam etse bütün metaneti eriyecekti. Yüzü eski çetin, Yavuz Zaptiye Nazırı maskesini takındı. Ayağa kalktı. Mabeyinci de kalktı. Mevkuflar için ne düşündüğümüzü padişaha arz etmek zamanı geldi Selim Paşa. Tevfik'i itiraf ettirmek için daha fazla uğraşmak beyhude. Paşa bir zarf uzattı. Kısaca, maruzatım dedi. Mabeyinci padişahın mevkuflar hakkındaki iradesini çarşamba günü Selim Paşa'ya tebliğ etti. Büyük rütbeli, küçük rütbeli memurlar, bu sefer sayısı çok olan talebe karma karışık sürülüyor, yarısı Trablus'a, yarısı Yemen'e gönderiliyordu. Gerçi tahkikatta, mektupta isimleri zikredilenlerin kıyama hazırlandıkları tebeyyün etmemişti. Fakat bunlar İstanbul'dan def edilmezlerse, padişahın fikri sükun bulmayacaktı. devletin temel taşı, din ve devletin biricik mümessili olan bu zat-ı âlinin sükununa varsın, birkaç, hatta birkaç yüz fert feda olsun. Selim Paşa da böyle düşünüyordu. Tevfik Şam'a sürülüyordu. Şehirde serbest bırakılacaktı. Paşa memnun oldu. Fakat onu öteki sürüden ayıran Atıfet'in nereden geldiğini merak etti. İkinci mabeyinci, "Padişah oğlunuza karşı aldığınız bir tarat vaziyetten mahzuz oldu. Hem vicdanınızı müsterih kılmak hem de Hilmi Bey'in muzur edebiyata karşı nabeca hevesini kırmak için bir çare düşündü." Paşa kendi kendisine, "Acaba bu mukaddime neden icap etti? Hilmi'ye ne yapacaklar?" diyor, fakat susuyordu. Mabeyinci devam etti, "Padişah Hilmi Bey'i Şam vali muavini tayin buyurdular. Tabii fahri bir muavinlik. Hilmi Bey bir zaman için şehirde ikamete mecbur. Padişah sizi memnun etmek için yakında gençliklerine atfettikleri bir kusuru affedecek, başka bir memuriyete tayin buyuracaklar." Selim Paşa'nın vicdanı hakikaten biraz müsterih oldu. Öteki sürgünlerin kusuru Hilmi'ninki kadar bile meydana çıkmamıştı. Fakat buna rağmen boğazı kurumuş, elleri buz gibi olmuştu. Mabeyinci gene devam etti, "Bunların hepsi yarın erkenden irkab edilmeli. İdarenin Şevket-i Derya'sını tahsis ettireceğiz. Lütfen siz icabına bakın. Hünkâr cuma selamlığına çıktığı zaman vapur boğazın dışında olmalı." Selim Paşa hala susuyordu. "Tabii hazırlık yapmak, ailelere haber vermek istersiniz. Kimse ailesini beraber götüremeyecek. Vapur hareket etmeden evvel aileler vapura gidebilir. Hünkâr her şeyin sükun içinde cereyanını temin etmenizi irade buyurdular." Paşa resmi bir temenni etti. "Zat-ı şahanenin emirleri harfiyen icra edilecektir." dedikten sonra kapıya yürüdü. Bugün arkası adeta iki büklüm olmuş gibiydi. Fakat kafa hala o müteazzım kafaydı. Mabeyinci kapıya kadar geldi. "Terfiini münasip gördünüz, memurları inha ediniz." dedikten sonra elini paşanın çökük omzuna koydu. Gözlerinde ve sesinde gene Vehbi Dede yandıran, içinden gelen bir yumuşaklık vardı. "Pek içine koyma paşa. Hepimiz geçici birer gölgelerden başka bir şey değiliz." dedi. Paşa saraydan çıkarken mağrur dudakları acı acı bükülmüş, "Mabeyinci gelsin de Sabiha'ya oğlunun bir gölge olduğunu anlatsın bakayım." diyordu. Yıldızın uzun bir yılan gibi kıvrılan beyaz tozlu yollarından arabasının siyah hatları uçar gibi inerken o, karısını, bilhassa karısının çok çocukça bir hareketini gözüyle görüyor gibiydi. Her akşam kadın beyaz elini oğlunun yakasının içine sokar, arkası nemli olup olmadığını tetkik eder, çamaşır değişmesine ısrar eder ve mutlak bir fincan sıcak ıhlamur içirirdi. Daireye gelir gelmez bin beygirli bir dinamo gibi faaliyete geçti. Evvela Şevket-i Derya'nın denize çıkabilmesini temin etmek lazımdı. Kaç zamandır Haliç'te teknesi midye bağlamıştı. Vapurun kaptanı Galata meyhanelerinin birinde, tayfaları Kasımpaşa'nın muhtelif köşelerinde arandı bulundu. Her şey hazır olunca paşa eve döndü. Aklı Hilmi'de, daha doğrusu oğlunun sürgün gibi Şam'a gideceğini anlatmaya mecbur olduğu Sabiha Hanım'daydı. Evvela Hilmi'yi odasına çağırdı. "Zat-ı Şahane seni Şam vali muavinliğine tayin buyurdu," dedi. "Beni af buyursunlar. Mali muavinliğinde arzum yok, liyakatim de yok." "Orası malum. Fakat liyakate lüzum yok. Hatta iş bile yok. Maliyedeki katipliğinden farklı değil. Bir devamdan ibaret. Yani paşaoğullarına mahsus bir sürgünlük." Hilmi'nin dudakları ne kadar müstehzi, ne kadar acıydı. "Paşaoğlu olduğuna şükret. Ötekiler Yemen'e ve Fizan'a gidiyor. Tevfik nereye gidiyor?" "O da Şam'a." Hilmi göğsünün üstünden bir çeki taşı kalkmış gibi hafifledi. Orada kendi yüzünden mağdur olan bu zavallı adama çektirdiklerini unutturacak, belki Rabia'yı da aldıracaklar. Adeta aceleyle, "Ne zaman hareket ediyoruz?" diye sordu. "Seni ben yarın sabah çatana ile vapura yollarım. Emir verdim, kameranı bu akşam temizleyecekler." "Hangi vapurla gidiyoruz?" "Şevket-i Derya ile." Hilmi sarardı. "Kadıköy'üne geçerken bile beni deniz tutar. O kırık tekneyle Bahri Sefid'i nasıl geçersin? Annem o kırık tekneyle sonbaharda denize çıkacağımı duyarsa yüreğine iner. İstisna yapacak değiliz ya. Hem Şevket-i Derya'yı neden beğenmiyorsun? 20 senedir Yemen'e asker ve sürgün taşıyor." Hilmi cevap vermedi. Odadan çıkmaya hazırlanıyordu. "Seni gitmeden önce görmek isterim Hilmi." "Ne lüzumu var efendim? Emirlerinizi şimdi verdiniz. Ben birkaç dosta veda için sokağa çıkacağım." "Evden doğruca vapura gideceksin. Daha evvel çıkamazsın." "Ya, pekala. Öyleyse beni akşam annemin odasında bulursunuz. Bu peltek, bu kansız oğlana, bu vakar birdenbire nereden gelmişti? Sen annene haber vermeden gitsen, ben sonra anlatsam olmaz mı? Duasını almadan gidemem. O halde paraya ihtiyacın olacak. Paşa döndü. Oğluna şişman, kırmızı bir atlas kese uzattı. Hilmi'nin gözleri, kendisine uzanan bu şişman keseyi görünce büyüdü, dudaklarından fırlamak isteyen lakırdıları kapatmak için titreyen elleri ağzına gitti. Bu kızıl kese. Bu, babasının bütün bir millete yaptığı zulmün ücreti. Belki yarım saniye, belki daha ziyade, iki tarafta donmuş gibi birbirine baktı. Hilmi'nin gözleri hala büyümüş, beyazlarını da kırmızı bir renk kaplamıştı. Fakat konuşmaya başlayınca sesi sakindi. O kadar sakindi ki Selim Paşa ilk defa Hilmi'nin peltek olduğunun farkına varamadı. Keseyi cebinize koyunuz. Sizden artık para kabul etmek benim için mümkün değil. Babalık, oğulluk, bu rabıta bugün artık tamamen kopmuştur. Hilmi Selim Paşa'yı babalıktan reddetmişti. Hüküm veren bir hakim vakarıyla, katiyetle. Ve Selim Paşa ilk defa oğluna karşı içinden hürmet ve takdir hissetmişti. Yüzü bembeyaz, dudakları titreyerek arkasını çevirip giden genç adam çıkarken kapıyı bir ölü odası kapıyormuş gibi yavaşça çekti. Kızıl kese parmaklarını yakan ihtiyar odanın ortasında donup kalmıştı. Bu hakaretin kalbinde gazap ve isyan değil, sızı ve acı uyandırmasına hayret eder gibiydi. Fakat zihni tamamen başka şeye gitti. Akdeniz'in sonbaharlarda sık olan fırtınalarını düşünüyordu. Pencereye gitti, camı sürdü. Ilık ve yaldızlı bir gece. Gök mor mavi, hava tatlı, gül kokulu. Bir kadın mendilini kurutacak kadar bile rüzgar yok.